Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 44. Ayrım, Bölüm 21. Eve, dairenin boş olduğuna inansa da silahını çekip hazırladı. "Polis!" diye seslendi kapıyı açarken. "İçeri girme izni ve yetkimiz var. Olduğun yerde kal ve ellerini başının üzerine kaldır. Işıklar açılsın." Tıpkı koridorun karşı tarafında Freiburn'un dairesi gibi buranın girişi de genişti. Temizdi ve gerçekten öyle itinalı bir temizlik vardı ki Eve'in aklına gelen ilk kelime feminen oldu. Çeşitli renkler, yumuşak dokulu kumaşlar, canlı bitkiler ve güzel halılar vardı. Camlardaki mahremiyet ekranı kapalıydı ve Eve dışarı baktığında karanlık gökyüzünde yeni fırtına bulutlarının toplandığını görebiliyordu. Adamın kıyafet seçimlerini inceledi. Modaya uygun gömlekler, havalı botlar, jel sandaletler, birçok kot ve şık keten pantolon. Ne çok ucuz ne çok pahalı şeyler. Abartılı bir şeyler yoktu, ölçülüydü ama kıyafetlere para harcamayı seviyordu. Eve önce çalışma masasına yöneldi. Masadaki düzenli dosyaların içinde Eve, Kolombiya Üniversitesi'ne ait bir oryantasyon diski buldu. Bir diğer dosyada ders notları vardı. Önceki seneye ait ve Profesör Leanne Browning tarafından verilen Görüntüleme Üzerine adlı bir dersin notları. Alanın iyice daralıyor Gerald diye düşündü Eve, diskleri delil torbasına atıp etiketlerken. Komodine doğru ilerledi. Özenle katlanmış iç çamaşırı ve çoraplara baktı. Aralarında küçük kumaş kaplı bir kutucuk vardı. İçinde de bazı hazineler. Kurumuş bir gül, parlak bir taş parçası, Yankee Stadyumuna ait eski bir maç bileti, bir pike parçası olabilecek küçük bir kumaş. Kulüplerde kullanılan uyduruk bardak altlarından bir tane. Bunun üzerinde parlak mavi harflerle "Sahne senin" yazıyordu. Eve, bardak altlığını ve bulduğu portografi galerisine ait iş kartını da delil torbalarına koydu. Eve biraz geriledi ve odaya baktı. "Burada yaşıyorsun ama burada çalışmıyorsun. Burası senin çalışma alanın değil. İkisini birbirine karıştıramazsın. Burası annenin mekanı. Güzel, sıcak bir yemek ve rahat, huzurlu bir uyku için geldiğin evin. Yaratıcılığını konuşturacağın yer burası değil. Ne zamandır buraya gelmiyorsun, değil mi?" Eve parmak ucunu komodinin üzerindeki ince tozla gezdirdi. "Çok meşgulsün. Eve gelip biraz keyif yapamayacak kadar çok çalışıyorsun. Eve gelip anneni seni beklerken bulmamak da var. Eve başını çevirerek kapıda duran Rourke'a baktı. "İşin bitti mi?" "Pek bir şey yoktu zaten. 30 günde bir otomatik temizleme sistemi kurmuş. Eğer cihazları merkeze alırsanız silinmiş verilere ulaşabilirsiniz ama burada yani elimizde hiçbir şey yokken sadece 30 güne bakabiliriz. Ve pek konuşkan biri de değilmiş. 3 hafta öncesine ait bir pizza siparişi ve annesinin mezarına çiçek." "Mezarlık nerede?" diye atıldı Eve. "Aldım, evet. Arkadaşlar, akrabalar ya da tanıdıklarla konuşma gibi bir şeyler yok. Telelink'te annesinin selamlaması var hala. Ama onun sesi de elimizde. Ses izlerinden kimlik tespiti de yapabiliriz." Rourke'un gözlerinde bir an bir duygulanma oldu. "Evet, sorun olmaz. Annesini kaybettiği için onun adına üzülmemi mi istiyorsun? Onunla bir şekilde bir bağlantı hissedecek kadar kendi yasın taze olduğun için mi? Üzgünüm ama ona bir sempati hissetmiyorum Rourke. İnsanlar ölür. Berbat bir şey bu. Çok acı. Ama masum insanları öldürerek acınla baş etmeye kalkamazsın." "Doğru." Rourke iç geçirdi. "Ama yine de bu evde çok üzücü bir şeyler var. Yani hala annesinin eşyaları arasında yaşaması. Dolapta hala annesinin kıyafetlerinin olması. Telesekreterdeki sesi. Ben bile çalışırken elimde olmadan tekrar tekrar kadının yüzüne baktım. Çocuğun ne yaptığını görmüyor musun?" "Hayır, ne yapmış?" "Onu bir meleğe dönüştürmüş. Elimizdeki bütün ifadeler onun iyi bir kadın olduğunu, hatta gerçekten özel bir kadın olduğunu gösteriyor. Ama bir insan, ölümlü bir kadın. Çocuk bunu kabul edemiyor, anlamıyor musun? Kadının insan olmasına izin vermiyor, onu yüceleştiriyor. Annesi uğruna o insanları öldürüyor ve anladığım kadarıyla kadın bunları hak etmiyor. Sen daha çok kadın için üzülüyorsun." "Evet. Annesi onu seviyordu, değil mi? Büyük ihtimalle oğlunu çok seviyordu, değil mi? Bütün bu yaptıklarını bilse bile yine de annesi oğlunu severdi, değil mi?" "Bilmiyorum. Evet, sanırım hiçbirimiz bilemeyeceğiz bunu. Bu arada Feeney geldi diye ekledi Rourke ve dışarı çıktı. Eve kocasının Gerald Stevenson'ın annesi mi yoksa kendi annesi hakkında mı konuştuğunu bilememişti. Odayı olay yeri inceleme ekibine bırakarak Feeney'in yanına geçti. McNabb nerede? Ah, yan taraftaki yatak odasında. Peabody'ye yardım etmek istediğini söyledi. Onun yardım etme şekline dair ciddi şüphelerim var. Feeney yüzünü buruşturdu. Lütfen, Tanrım, zihnimde istemiyorum o görüntüleri. Bilmiyorum, benim zihnime sürekli soktukları için seninle de paylaşmak istedim. Görüntüler demişken dedi Eve, duvardaki fotoğrafları işaret ederek, adamımızın içlerinde olduğunu sanmıyorum. En azından annesinin odasında fotoğrafları olmalıydı. Annesinde onun çocukluğuna, gençliğine dair bir sürü fotoğraf olmalıydı, değil mi? Yani evet, genellikle anneler çocuklarının fotoğraflarını toplamaya bayılır, dedi Feeney. Özellikle de bizimkinin ilgi alanı düşünüldüğünde. Yani ne olur ne olmaz diye kendine ait bütün fotoğrafları temizlemiş. Eve, yandaki yatak odasında olan eşyaları düşünerek delil torbalarını kaldırdı. Annesi Barrymore ürünlerini seviyormuş. Adam makyaj malzemelerini odasında tutmuş. Başını koridordaki diğer daireye doğru salladı. Yancy hala inatçı şahitle çalışmaya çabalıyor. Bitirmek üzere olmalı ama sen yine de buradaki görüntüler üzerinde bir tarama başlat. Belki başka bir şey yakalarız. Zaman alacak. Feeney'in yüzü aydınlandı. O halde McNabb'e devredeyim. Ellerine ait oldukları yerde tutmasına yardımcı olur. Tamam, ben bir gidip Yancy'ye bakacağım. Eğer işi bitmişse Rourke'a alıp ulaştığı otoparkları kontrol etmeye çıkarım. Elimizde gösterip soracağımız bir surat olursa daha kolay olur. Adamımız buraya geri gelecek Feeney. Annesinin eşyaları burada, fotoğraf galerisi, bazı kıyafetleri burada. Mutfakta hala taze yiyecekler var ve onların bozulmasına izin vermeyecek kadar iyi eğitilmiş. Ama önce halletmesi gereken işleri var. Sanırım eve dönmeden önce onları tamamlamak istiyor. Komşu kadın haklı. Bizimki bir işe çıktı. Tamamlamaya yakın mı? Evet, ona çok yaklaştığımızı biliyor. Destek planlarına geçmek zorunda kaldı. Yakalanana kadar birilerini öldürmeyi falan planlamıyordu. Eve ciddi bir ifadeyle elindeki delil torbalarını masaya bıraktı. İşi tamamlayana kadar öldürecekti. Ona motivasyon sağlayan öldürmenin verdiği heyecan değil, çalışmasının verdiği heyecan, yani bir sonu vardı ve bizim onu görmemizi istiyor. Tamamlanmış çalışmasını görmemizi istiyor. Şimdi tamamlamak için biraz hızlanmaya karar vermiş olabilir. Çünkü biz onu durdurmadan önce şahit olmamızı istiyor. Şu anda sonraki hedefinin üzerine atlayacak fırsatı kolluyor olmalı. Teğmen, yakışıklı Yancy kapı eşiğinde belirdi. Sanırım işimiz tamam. Bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Tanık bizim, bilirsiniz işte, pislik olduğumuzu düşünürken ilerlemek biraz uzun sürüyor. Seni yanlış yönlendirmediğinden emin misin? Ah evet. Eğer bilerek yanlış bilgiler verirse adalete engel olma ve çeşitli şeylerle suçlanacağını gayet kibarca belirttim. Avukatı bir sürü ağız kalabalığı yaptıktan sonra olsa da söylediklerimi onayladı. Ama o da işleri biraz daha uzatmış oldu. Pekala, bir bakalım. Yancy, Eve'in şahsı görebilmesi için elindeki teşhis panosunu çevirdi. Aman Tanrım! Eve bir an boğazının düğümlendiğini hissetti. Kalp atışları hızlanmıştı. Görüntüyü hemen merkeze gönder. Bütün devriye araçlarının ve görevdeki her polisin bu şahsı görmesini istiyorum. Hemen. Şahıs Gerald Stevenson olarak teşhis edildi ve Steve Audrey ismini kullanıyor. Sahne Senin adlı veri kulübünde barmen olarak çalışıyor. Çabuk Yancy, hemen. Eve cebinden iletişim cihazını çıkardı ve Baxter'ı uyarmaya çalıştı. Bir saati doldurmuştu ama her zamankinden farklı bir durum yoktu ortamda. Dans pistinde tepinmedikleri zamanlarda gülünç isimli içkilerini yudumlayarak önlerindeki klavyelere yapışıp hevesle bir şeyler yazan, konuşan, gülüşen, flört etmeye çalışan bir avuç çocuk. Evet, etrafta genç ve enerjik kızların hafif yazlık kıyafetler içinde salınması hoş bir görüntüydü. Ama müzik çok sert ve gürültülüydü. Bu mekan ona hafif bir baş ağrısı veriyordu ve daha kötüsü kendini yaşlı hissettiriyordu. Eve gitmek, ayaklarını uzatıp birasını yudumlamak ve televizyon izlemek istiyordu. Tanrım, ne zaman babasına dönüşmüştü böyle? Aslında ihtiyacı olan şey bir kadınla tekrar yakınlaşmaktı. Polis tavırlarından uzak, narin ve yumuşak kıvrımları olan bir kadınla yakınlaşması gerekiyordu. İşi eğlence ve rahatlamaya gerektiği kadar vakit ayırmasını sağlamıyordu. Sonuçta hırsızlık masasından cinayete geçtiğinde, Dallas'la birlikte çalışmaya başladığında ve bir de eğitecek bir çömezin olduğunda kendine ayıracak pek vakit kalmıyordu. Gerçi Truehart konusunda hiçbir şikayeti yoktu. Bakışlarını karşı tarafta sodasını yudumlayıp masum yüzlü bir kızla konuşan çaylağına çevirince ondan şikayetçi olamayacağını kabul etmek zorunda kaldı. Çocuk çok zekiydi, bir köpek yavrusu kadar hevesliydi ve düşüp bayılana kadar çalışabiliyordu. Daha önce hiç eğitmenlik sorumluluğu almak istememişti ama şimdi bu çocuk sayesinde bunun da gayet keyifli olduğunu görebiliyordu. Çocuğun tavsiyeleri ve bildikleri için ona hevesle bakması, hikayelerini pür dikkat dinlemesi, arada kattığı saçmalıklara inanması Baxter'a kendini iyi hissettiriyordu. Ah, Tanrım, evet. Resmen babasına dönüşmeye başlamıştı. Pekala, mesai çoktan bitti ve eve gitme vakti geldi. Baxter hesabını öderken bardaki vardiya değişikliğini fark etti. Mesaisi sona eren sadece o değildi. Rahat tavırlarla son kez barda dolandı, masaların etrafına bakındı ve yüzleri inceledi. Veri meraklısı gençlere ve personele son kez baktı. Sonra Truehart ona bakana kadar bekledi, bilek ünitesini işaret ederek gitmeye hazır olduklarını söylemiş oldu. Truehart başını salladı, kadehini bara dokundurarak içeceğini bitirip kendinin de çıkacağını söylemiş oldu. Birlikte iyi çalışıyoruz diye karar verdi Baxter, bardan çıkıp dışarıdaki ağır havayı içine çekerken. Başını kaldırarak bulutlu gökyüzüne baktı ve eve varmadan önce fırtınanın patlamamasını diledi. İletişim cihazı sinyal verdiğinde arabasına binmiş, 10 sokak kadar ilerlemişti. ''Ah, lanet olsun Dallas, bir adam arada sırada olsun evine gidemez mi?'' diye kendi kendine homurdanarak cihazı açtı. ''Baxter, gene ne istiyorsun acaba?'' ''Şüpheliyi teşhis ettik. Gerald Stevenson, oradaki cana yakın lanet barmeniniz Steve Audrey.'' Baxter hemen dikiz aynasına ve yan aynalara baktıktan sonra hızla bir dönüş yaptı. Bir maksibüs ve peş peşe akan hızlı taksiler arasında kalmaktan son anda kurtulmuştu. ''Kuzeye doğru 10 sokak ötedeyim, geri dönüyorum. Şüpheli saat 9'da vardiyasını tamamladı. Truehart hala kulüpte.'' ''Ben onu arıyorum. İletişim cihazını hazır ve açık tut. Çabuk git Baxter. Bunu Truehart'ın tek başına yapmasını istemiyorum. Ben de yoldayım.'' Baxter, Evin Truehart'ı aramasını dinlerken taksilerin arasından hızla ilerlemeye çalışıyordu. Truehart sodasını bitirdi. Yanına gelen ve muhabbet ettiği kız, numarasını istediği için hala biraz mahcup ve şaşkın hissediyordu. Kız dans etmek de istemişti ama Truehart berbat bir dansçıydı ve gerçekten hemen eve dönüp iyice uyuması gerekiyordu. Davaların ne zaman ne gerektireceğini öngörmek mümkün değildi. Her zaman hazırlıklı olmak gerekirdi. Tanrım, kıza yani Mali'ye özel link numarasını verirken kızardığını hissetmişti. Yüzünün bu kadar çabuk kızarmasından nefret ediyordu Truehart ve bu özelliğin geçmesi için dua ediyordu. Bir an evvel. Polisler kızarmazdı. Dallas'ın kızarmadığı kesindi. Baxter da kızarmıyordu. Belki bunu önleyecek bir tür tıbbi tedavi filan vardı. Truehart kendi kendine gülerek kulüpten çıktı. Yürümeye başladı. Fırtına geliyor diye düşündü ve hoşuna gitti. Şöyle güzel bir fırtına hiç fena olmazdı. Metroya binmek, taksiye atlayıp doğruca gitmek ya da bu havada birkaç sokak yürümek arasında gitti geldi. Belki davayı kapatmalarından sonra Mali'ye bir polis olduğunu söyler ve ona kendisiyle çıkmak ister mi diye sorardı. Bir pizza ve sinema belki. Öyle gündelik, keyifli bir randevu. Müziğin bu kadar yüksek sesli olduğu ve herkesin birazdan konuştuğu bir kulüpte birini tanımak pek mümkün değildi. Gökyüzünün ince ve sessiz bir şimşekle aydınlandığını gördü ve metroya binmenin daha iyi olacağına karar verdi. Eğer eve yeterince hızlı giderse fırtınayı camdan izleyebileceğini düşündü. Hala gökyüzünü izlemeye devam ederek güneye doğru ilerlemeye başladı. İletişim cihazı sinyal verdiğinde Truehart elini cebine atarak açtı. ''Hey, bir dakika içinde yağmur patlayacak, bırakmamı ister misin?'' Truehart başını çevirdi. yüzünün yine kızarmak üzere olabileceğini hissetmeye başlamıştı. Çünkü bir müzede etrafını izleyen küçük şaşkın bir çocuk gibi gökyüzüne bakarken yakalanmıştı. Refleks olarak iletişim cihazını kavradı, ses çıkarıp kimliğini deşifre etmesin diye bekleme moduna aldı. "Metroyu yakalamam lazım." Steve diye tanıdığı adama dostça gülümsedi. "Senin de bu akşamlık işin bitti demek. Aslına bakarsan diğer işime gidiyorum. Seni Mali ile konuşurken gördüm sanki." "Evet." Truhart bu kez yanaklarının kızardığından emindi. "Tatlı bir kız. Çok tatlı." Gary göz kırptı, güldü ve elini uzattı. "Pekala, iyi şanslar." Truhart hiçbir şey düşünmeden uzatılan eli aldı. Korkunç bir hata yaptığını anlaması için avucunda hissettiği iğne dokunuşuna gerek yoktu. Hatasının korkunçluğunu karşısındaki adamın gözlerinde gördü. Boştaki elini kalçasının üzerindeki silaha doğru götürmeye çalıştı ama dengesini çoktan kaybetmişti. Tökezledi ve titremeye başlayan parmaklarını iletişim cihazına götürecek kadar düşünebilmeyi başardı. "Steve Audrey," diye mırıldandı, yavaş yavaş dili de dolanmaya başlarken. "Sahne senin güneyinde." "Çok doğru." Gary çoktan onun koluna girmiş götürüyordu. "Biraz başın mı dönüyor sanki?" "Endişelenme, arabam hemen şurada." Truhart kendini ondan uzaklaştırmaya ve temel dövüş tekniklerini hatırlamaya çalıştı. Ama başı dönüyor, dönüyor ve dönüyordu. Gary artık kolunu omzunun üzerine atmış, onu sıkıca tutuyordu. Genç polis memurunun görüşü tamamen bulanıklaşmıştı. Çevresindeki bütün ışıklar ve sesler iç içe geçmiş, kuyruklu yıldız gibi dönüyordu. "Uyuşturuldum," demeyi başardı. "Hiç endişelenme." Gary sanki kol kola ilerleyen kardeşler gibi bütün ağırlığını aldı ondan. "Sana çok iyi bakacağım. Öyle harika bir ışığın var ki sonsuza kadar parlayacak." 44. ayrımın sonu. Sayfa 449. Devamı 45. ayrımda.